Derya Yaşar'la Ekonomi Raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Bu haftanın konuğu özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk. Peki ne konuşacağız? Amerikan Merkez Bankası Fed yılın ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak ve 29 Ocak'ta ilk faiz kararını ve piyasaya vereceği mesajları kamuoyuyla paylaşacak. Amerikan Merkez Bankası 2020'de nasıl bir politika izleyecek? Ticaret anlaşmasının birinci fazı imzalandıktan sonra Fed'in politikaları ne yöne evrilecek ve küresel ekonomiyi bu yıl hangi riskler bekliyor özellikle Amerikan kaynaklı? Bunları konuşacağız bugün Rıdvan Baştürk'le. Rıdvan Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, kolay gelsin.
Evet, bugün yine ekonomi gündemini, küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren Amerikan Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantı var. Bu toplantı aslında önemli bir gelişmenin ardından gerçekleşeceği için de belki ayrıca bir tırnak içerisine alınması gereken bir toplantı olacak. Çünkü uzun süredir piyasaları da dünya ekonomisini de çok büyük bir risk altına sokan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşı birinci faz anlaşmanın ardından yapılacak. Fed'in üzerinde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın baskılarını da biliyoruz son dönemde özellikle. Bütün bunların gölgesinde yapılacak bir Fed toplantısı, yılın ilk toplantısı. Öncelikle bir genel değerlendirmeyle ilk toplantıya ilişkin beklentileri, bir faiz indirimi gelir mi, nasıl bir politika adımı ya da mesajlar çıkar bu toplantıdan? Bu görüşünüzü alalım, buyurun.
Tabii, öncelikle şunu söyleyeyim ben. Bu toplantıda ve aslında yılın ilk çeyreğinde Şubat'ı boş geçecekler. Mart ayında bir toplantı daha var Fed'in. Yani bu iki toplantıda politika konusunda herhangi bir yeni aksiyon almalarını ben beklemiyorum. Faiz indirimlerini zaten geçen yıl yaptılar. Özellikle size bahsettiğiniz küresel bazda artan endişeler ticaret savaşı kapsamında ekonomileri oldukça yavaşlattı. Belki Amerikan ekonomisi o kadar ciddi bir şekilde etkilenmedi ama küresel ekonomiler Çin başta olmak üzere çok ciddi sıkıntılar yarattı kendilerine ve bu yavaşlamadan kaynaklı olarak Fed faiz artırım sürecine son verdi ve faiz indirimlere başladı. Ancak yeteri kadar faiz indirimi yaptıkları düşünüyorum. Ben bu aşamada yılın ilk çeyreğinde, yani bu ayki toplantı ve Mart ayındaki toplantıda bence biraz piyasaları izleyeceklerdir. Özellikle kendi iç dinamiklerine biraz odaklanacaklarını düşünüyorum ben. Burada da ilk karşımıza çıkan gelişme enflasyon olacaktır. Aslında geçen yılki faiz indirimlerinin bir alt tarafında enflasyon yaratamamak vardı. Evet, küresel gelişmeler Fed için önemli. Ancak iç tarafta da Amerikan ekonomisinde enflasyon yaratmakta oldukça zorlandıklarını gördük. Bu nedenle enflasyon gelişmelerini yakından takip edeceklerdir. Son açıklanan istihdam raporuna baktığımızda ücretler tarafındaki ücretler tarafı enflasyonun tetikleyicisi olarak kabul ediliyor piyasalarda. Ben de oldukça yakından takip ediyorum. Ücretlerde bir zayıflama var. 2.9'a doğru inen bir yıllık bazda artış söz konusu. O yüzden şu an ben bu toplantıda, önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantıda hem para politikası açısından hem de sözlü yönlendirme açısından herhangi bir aksiyon olacağını düşünmüyorum. Şu tarz bir cümle gelebilir. İşte küresel ekonomiler toparlama eğiliminde ticaret savaşının olumluya dönmesinden dolayı iç taraftaki dinamikleri takip ediyoruz. Veri bazlı karar almaya devam edeceğiz şeklinde yuvarlak bir cümle kurup piyasaları da çok rahatsız etmeden bir toplantı geçireceklerini düşünüyorum. Bu nedenle ben yılın ilk çeyreğinde biraz ekonomik verilerin de göstereceği şekilde şu anlık bir faiz artırım veya indirim konusunda bir aksiyon alınmayacağını, ancak yılın ilk çeyreğinden sonra hem Amerika-Çin ticaret savaşı başta olmak üzere hem de Amerika'nın iç dinamiklerine bakarak bir aksiyon alınabilir. Ama şu an faiz indirim konusunda bir beklenti yok açıkçası.
Peki, aslında farklı kuruluşlardan farklı açıklamalar geliyor bu konuda ama yılın geneli için, 2020 için, ki anımsarsak aslında 2019'un başında da 2019 için beklentiler Fed'den başkaydı ama rüzgar bir tersine döndü ve çeşitli gelişmeler ışığında onlar aslında yılın son aylarına kadar artık Fed'den hiçbir adım beklenmeyen hale dönmüştü. Yani 2020 için de belki bugünden konuşmak biraz riskli ya da anlamlı olmayabilir ama 2020 için bir faiz indirimi beklentisi ya da politika değişikliği anlamında var mıdır böyle bir ortalama beklenti?
Ya tabii, yılın başındaki beklentilerle yılın ortası ve yıl sonu beklentiler arasında çok büyük farklar olabiliyor. Çünkü hiç beklenmedik gelişmeler piyasaları etkileyebiliyor. Siz de bahsettiniz, geçen yıla başlarken aslında Fed'in 3 veya 4 faiz artırımı yapacağını yönelik bir piyasa fiyatlaması vardı. Ama çok kısa süre içerisinde rüzgar tersine döndü ve faiz indirim beklentileri oluştu. Bu da değişebilir. Bu yıl için de değişebilir. İşte gördük Ocak ayına, yani yeni yıla başlamamızla birlikte hemen ortaya bir Amerika-İran savaşı ihtimali çıktı. Tabii kısa sürede atlatıldı ama şimdi de bir dünya genelinde yayılan bir virüsten bahsediliyor. Bunlar hiç beklenmedik. Piyasaların öngörebileceği şeyler değiller. Ama bunları bir kenara bırakırsak, yani mevcut şartlar üzerinde ilerlersek, ben artık Fed'in bir faiz indirimi yapacağını düşünmüyorum. Çünkü yani hem içtenliklerini baz aldığımız hem de küresel ekonomilerde nispeten PMI'ler tarafında özellikle bir toparlanma olduğunu görmekteyiz. Bunları baz aldığımızda şu anki beklentim benim Fed'in bir faiz indirimi yapmayacağı yönünde. Fakat burada şuna dikkat etmek gerekiyor. En önemli gelişme aslında bu yıl için Kasım ayında yapılacak olan Amerika başkanlık seçimleri. Trump'ın kişiliğini artık tüm dünya biliyor. Tek amacı istihdam piyasası başta olmak üzere piyasaları yukarı çekmek ve borsalar tarafında olabildiğince yukarı yönde hareketleri desteklemek. Bunu hem dönem dönem bazı sıkıntılar çıkararak ve akabinde de bu sıkıntıları tekrardan olumluya döndürerek piyasalardaki iştahı artırmak var. Hem de Fed üzerindeki baskısını zaten biliyoruz. Fed'in faiz indirmesinde küresel ekonomiler ve enflasyon olduğu kadar Trump'ın etkisinde olduğunu kimse aksini söyleyemez. O yüzden ben burada Trump tekrar seçilene kadar, Kasım ayındaki seçime kadar piyasalardaki risk iştahının ve ekonomik toparlanmanın devam ettiğinde piyasalarda aksiyon alacağını düşünüyorum. Şu an Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirecek bir tarafı yok ama faiz arttıracak tarafı da olduğunu düşünmüyorum. O yüzden benim yılın içerisindeki beklentimden kastım buydu. Eğer sorarsanız ki Fed'in bir sonraki adımı artırma yönünde mi olur, düşürme mi yönünde olur mu derseniz, ben burada düşürme taraftarı olacağını düşünüyorum. Çünkü Trump varken burada Fed'in şu an faiz arttıracak bir alanı, bir kozu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yılın içeriğinde biraz izleyeceklerdir piyasaları. Ama yeni bir aksiyon alma gereği duyarlarsa ben bunun açıkçası faiz indirme yönünde olacağını düşünüyorum. O yüzden yılın genelinde bu tarz bir hareket yapısı gerçekleşebilir. Dediğim gibi Trump seçilene kadar, Kasım ayındaki seçime kadar piyasaların çok bozulmasına izin vermeyecektir. Dönem dönem olumsuz gelişmeler olabilir. Örneğin birinci faz anlaşması imzalandı ama daha bunun devamında mutlaka 2-3-4 diye gidecektir bu anlaşmalar. Örneğin arada bir ikinci fazla ilgili olumsuz haberler piyasaya verip piyasalarda bu teknik düzeltme dediğimiz fırsatı verir piyasaya. Ardından tekrar bir olumlu haberle birlikte çok daha yukarılara gitmesine izin verecektir. O yüzden ben bu yılın genelinde FED'den geçen yılki gibi agresif bir aksiyon almasını beklemiyorum. Hani bir adım atacaksa bunun da faiz indiriminde olacağını söyleyebilirim.
Evet. Yani şunu da söyleyebiliriz sanıyorum Rıdvan Bey. Başkan Trump'ın uzun süredir FED üzerine ve FED Başkanı üzerine yaptığı eleştiriler ya da baskı herkesin gözü önünde. Kasım 2020'de de onun için önemli, kritik bir seçim var. Bu seçim öncesinde de hem bir kampanya stratejisi anlamında ya da işte vatandaşın gözünde belki de puan toplamak adına FED'e belki de daha fazla baskı ya da daha fazla sözlü müdahalede bulunur mu?
Kesinlikle katılıyorum. Geçen yıl neler yaşadıysak bence bu yıl da aynısını ve hatta daha fazlasını yaşama ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump'ın bu süreçte en büyük reklamını yaptığı olayların başında borsalar geliyor ki Amerikan borsaları, Dow Jones ve S&P her geçen gün tarihi rekor seviyelerine gidiyor. Her ne kadar dönem dönem çok büyük sıkıntılar yaşansa da piyasalarda, işte Amerika, Çin, Amerika, İran gibi piyasalardaki düşüşlerin sınırlı, ardından gelen yükselişlerin ise çok sert olduğunu görmekteyiz. Bu hareket yapısının bu sürede devam etme ihtimali olacaktır. Diğer yandan ise tabii istihdam piyasası çok önemli. Özellikle geldiğinden bu yana sürekli yaratılan istihdam üzerinde kilit atıyor ve insanlara da bunu göstermeye çalışıyor. İstihdam piyasasının kuvvetlenmeye devam etmesi için de tabii düşük faiz oranları bütün ülkeler için aynı şekilde geçerlidir. Faizler ne kadar düşükse o kadar çok yatırım ve tüketim olacaktır ve bunun da istihdam piyasasına yansımasının olumlu olacağını söyleyebilir. O yüzden bu iki faktörü kullanarak seçimlere, yani Kasım ayındaki seçimlere doğru yol alacağını düşünüyorum. O yüzden sizin görüşünüze katılıyorum. Bu yılda geçen geçen yıl gibi FED'lerindeki baskısını devam ettirecektir ve olası ters hareketlerin önüne geçmek için de gerekiyorsa yapacaktır.
Evet, önemli bir başlıkta dediğimiz gibi ticaret anlaşması. Evet, birinci bölümü henüz imzalandı ki Çin'e yönelik ek vergiler de henüz kaldırılmayacak. Onun için de Kasım 2020 başkanlık seçimi işaret edildi. Daha zor maddelerin, aslında daha anlaşmazlık olan konuların bundan sonra görüşüleceğini biliyoruz. İlk anlaşmada da sanıyorum şunu söylemek yanlış olmayacaktır. İşte Çin'den aslında istediğini almış oldu Amerika Birleşik Devletleri, değil mi? Trump almış oldu. Peki şimdi bu ticaret anlaşmasının imzalanmasının Fed üzerinde, yani Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin politikası üzerinde bir değişikliğe ya da işte bir kolaylığa sebep olur mu? Bu konuda ne dersiniz?
Evet, ya aslında ben bu ticaret savaşının danışma dövüş olayı olduğunu düşünüyorum. Çok uzun zamandır düşünüyordum. Bu görüşümde her geçen gün aslında arkasında daha kuvvetli bir şekilde duruyorum. Çünkü yani olay şu. Önce ticaret anlaşması dediler, daha sonra bunu fazlara böldüler ve bu faz anlaşmasına rağmen işte bahsettiniz, yani Çin'e karşı uygulanan vergilerin hiçbiri tamamen kaldırılmadı. Çin tarafı bunun tamamen kaldırılmasını talep etti ama işte başkanlık seçimlerinden sonra tekrar bakarız şeklinde ötelendi bu durum. Açıkçası ben bu olayı çok böyle göz önünde bulundurulması taraftarı değilim. Çünkü iki taraf da bir şekilde yolunu bulacaktır ve win-win durumu dediğimiz kazan kazan durum ile birlikte bence bu olay da kapanacaktır. Ama tabii şu olay var. Kasım ayındaki seçimlere kadar Trump bunu çok ciddi bir şekilde koz olarak kullanacaktır. Bunu geçen sene de yaşadık. Ne zaman ki Fed Şahin dediğimiz, yani faiz artırma yönünde bir söylemde bulunsa, ertesi gün Trump hemen Çin kozunu piyasaya sürerek piyasalarda bir kargaşa yarattı ve Fed'in faiz artırmasını veya bunun yönlendirmesini yapmasını önüne geçti. Bu durumu bu sene yaşayabiliriz. Evet, şu an anlaşma, birinci faz anlaşması sağlandı ve piyasalarda bir rahatlama oldu. Bunun etkisini biz Çin ekonomisi başta olmak üzere diğer ülkelerde, özellikle imalat PMI tarafında biraz yükseliş olarak karşılığını alacağız. Bu durum normal şartlarda Fed'i rahatlatacaktır ve bu genişleme politikasından ziyade biraz daha sıkılaşma politikasına doğru adım atmasına izin verecektir. Fakat burada Trump'ın ben buna izin vereceğini düşünmüyorum. Ne zaman ki Fed bu yönde bir adım atacak olsa, mutlaka Çin ile ilgili bir olumsuz şekilde tweet atar veya piyasaya bir haber çıkar. Bununla birlikte Fed de geri adım atmak zorunda kalır. O yüzden ben Kasım ayına kadarki süreçte ne Amerika'nın tamamen vergileri kaldıracağını düşünüyorum ve de bu konunun tamamen çözüleceğini düşünüyorum. O yüzden bunu Trump bir koz olarak kullanacaktır ve Fed'in herhangi bir Şahin söylemde bulunmasını da önüne geçmesi için cebinde tutacaktır. Ne zamanki Fed Şahin bir söylemde bulunacak olsa, bence bu kozu çıkartıp Fed'i biraz arka planda tutmaya devam edecektir. O yüzden başkanlık seçimlerine kadar bence Trump istediğini alır. Ama başkan seçildikten sonraki büyük ihtimalle, hani gelen anketlere de bakıyoruz, oylamalara da bakıyoruz, Trump'ın tekrar seçilme ihtimali yüksek gözüküyor. Ancak Trump seçildikten sonraki süreçte bence geçen yıl ve bu yıl yaşanan politikaları tam tersi bir politika olacaktır ve o zaman da Fed faiz artırma sürecine girecektir diye düşünüyorum. Ama Kasım ayındaki seçimlerine kadar geçen sene ne yaşadıysak benzerlerini yaşayacağız.
Peki biraz da küresel anlamda bu ticaret anlaşmasının yansımalarını konuşalım istiyorum. Bir kere öncelikli riskti, onu biliyoruz. Ticaret savaşı ve hatta sadece Çin'le değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ticari ortaklarıyla da arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi anlamında. Çünkü biliyoruz ki mesela şimdi de Avrupa Birliği ile bir şekilde ticaret konusunda eline daha fazla güç geçirmeye çalışıyor Trump. Bunu çevre ülkelerle de, komşu ülkelerle de yaptığı anlaşmalarda gösterdi. Bunları izledik. Peki bu yıl için artık işte bu ticaret savaşı ya da ticarette korumacılık bir risk olarak ortadan kalktı diyebilir miyiz? Yani birinci faz anlaşma, evet, artık iyice pozitife döndürdüm. Yoksa hayır, daha önümüzde bizi bekleyen büyük riskler ve belirsizlikler var. Ne deriz?
Yok, ben kesinlikle tamamen pozitife döndüğünü düşünmüyorum olayların. Hatta daha büyük sıkıntılar da ortaya çıkabilir. Bunun temelinde de şu yatıyor aslında. Trump tamamen kendi ülkesine, milliyetçi kesime oynayan bir yapıya sahip. Bunu İran olayında da gördük, attığı tweetlerle veya işte diğer ekonomik gelişmelerde de. Tamamen Amerikan dolarının dış tarafına çıkmasından ziyade iç tarafta kalmasına yönelik politikalar izliyor ve bu milliyetçi kesime de bayağı işlemiş durumda. Aslında ticaret savaşının başlamasındaki en büyük sebeplerden Biri de bu. Zaten Trump başkan seçildikten sonra kurumlar vergisini biliyorsunuz %35'lerden %20'lere indirmiş ve büyüme ve istihdam tarafını oldukça desteklemişti bu durum. Bundan piyasaların memnun olduğunu biliyoruz. Devamında da bu ülkelere karşı, Çin ve Avrupa'ya karşı olan ticaret açığını azaltma yönünde girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Bunu kısmen başardı. Özellikle Çin ile arasında olan ticaret açığının bir kısmının kapandığını biliyoruz bu ticaret savaşıyla birlikte. Şimdi yeni bir cephede Avrupa Birliği. Bu aslında geçen sene dönem dönem yaşadık. Dönem dönem Avrupa Birliği ile ilgili özellikle otomotiv sektörü konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bu konu tamamen ortadan kapanmadı. Aslında Çin'le olan kısım da tamamen ortadan kalktığını söylemek zor. Şu an hala Çin'e uygulanan bir vergiden bahsedebiliriz. Yani geçen yıl hangi vergi uygulanıyorsa bu yıl da aynı vergi uygulanmaya devam ediyor ve yapılan açıklamalara göre başkanlık seçimi atlatılana kadar da bu vergiler kaldırılacak. O yüzden Çin konusu daha zaten tamamen atlatılmadı. O yüzden ben burada korumacı politikanın tamamen ortadan kalktığını düşünmüyorum ve bunu da desteklemeyeceğim. Çünkü Trump tamamen milliyetçi kesimi oynayan ve popülist bir başkan profilinde geziyor. Bunun için de hem Çin konusuna ihtiyacı var, hem Avrupa Birliği, dönem dönem İran konusuna öne sürerek kendi iç dinamiklerinin de sahip çıkarak burada başkanlık seçimine doğru özellikle seçim süreci yaklaşırken bence bunların dolduğunu da artacağını düşünüyorum. O yüzden Avrupa Birliği konusu da bence şu an hala ortada bir konudur. Belki şu an çok fazla gündeme gelmiyor ama önümüzdeki haftalarda veya aylarda Avrupa Birliği konusunu da piyasaya verebilir. Özellikle otomotiv sektörü konusunda vergi açıklarsa piyasalarda yeniden bir dengesizlik başlayacaktır. Bunun da temelinde dediğim gibi Fed'in herhangi bir şahin politika uygulamasının önüne geçmesi yatıyor.
Peki Rıdvan Bey, Başkan Trump ikinci kez seçilirse bu sivri çıkışları ya da işte stratejik adımları Kasım 2020'den sonra seçilmesinin ardından artık daha ılımlı, daha yumuşak, daha dengeli hale dönüşür mü? Yoksa bu stratejiyi hep istediğini alana kadar devam ettirir mi sizce?
Ben açıkçası Kasım seçimlerinden sonra başkan seçilirse ben tamamen 180 derece strateji değiştireceğini düşünüyorum. Öncelikle Fed üzerindeki baskısı tamamen ortadan kalkacaktır. Bu nedenle ben açıkçası başkanlık seçimleri Trump'ın kazanması durumunda doların küresel bazda çok ciddi bir değer kazanma sürecine girebileceğini düşünen taraftayım. Çünkü bu yaptığı politikaların, izlediği süreçlerin tamamı piyasaları desteklemek, istihdam piyasasını desteklemek, bunun arkasında da tekrardan başkan seçilmek olarak yatıyor. Bu sadece Amerika tarafında değil, yani dünya üzerindeki bütün ülkelerde iktidarlar yeniden seçilmek için ekonomi tarafını canlandırma yoluna giderler. Trump da bunu çok ciddi bir şekilde başarıyor ve bunun üzerine oynamaya devam ediyor. O yüzden yeniden başkan seçildikten sonra hem ticaret konusunda, korumacılık tarafında hem de iç tarafta FED üzerindeki baskısının tamamen tersine döneceğini düşünüyorum. O yüzden Kasım ayına kadarki süreç tıpkı geçen yıl yaşadığımız sürece benzer olacaktır. Dönem dönem değişebilir ama genel konjonktür aynı kalacağını düşünüyorum. Ama Kasım ayı seçimlerinden sonra ne yaşadıysak tam tersine doğru bir hareket yapısını ben açıkçası hem piyasalar açısından hem de siyasi anlamda bekliyorum. Ya olayın tamamen özetinde şu yatıyor. Trump iç tarafı oynayarak milliyetçiliği ve popülist tarafını biraz ortaya çıkararak burada oy kazanma derdinde. Bunun başka bir açıklaması yok. Bunun için de hem borsaları yukarı çekiyor ki yatırımlar değer kazansın hem de istihdam piyasası yani Fed'i önleyerek, Fed'i biraz arka planda baskı altında tutarak istihdam piyasasının canlanmasını sağlamaya neden oluyor. Bunlar tamamen seçimi kazanmak için yapılan adımlar. Ticaret savaşı da zaten bunun en büyük sebeplerinden biri. Tamamen iç tarafı korumak, Amerikan ekonomisini koruyoruz teması vererek burada Çin'e karşı bir savaş açıldı. Eğer zaten Trump bunu farklı şekilde düşünseydi zaten vergileri tamamen şu an kaldırmış olurdu ama vergiler hala devam ediyor. Birinci faz anlaşması yapıldı ama hiçbir sorunu çözdüğünü düşünmüyorum ben. Bunu daha 2, muhtemelen 3-4 diye gidecektir bu biraz önce de söylediğim gibi. O yüzden şu an iç taraftaki korumacı politikasına devam edecektir ve popülist yaklaşımlarla iç tarafta milliyetçi kesimden oy almaya devam edecektir. O yüzden Kasım ayındaki seçime kadar bu tarz politikalarına devam edeceğini, sivri çıkışlara devam edecektir. Özellikle diğer ülkelerle Avrupa Birliği ve İran başta olmak üzere bu ülkelerle yine sataşma tarzında onu kendi üslubuyla yaptığı atışmaları izleyeceğiz. Bunlar iki tarafta ona oy kazandırıyor gibi gözüküyor şu anki dönemde. Bunun da devamını sağlayacaktır. Ama yeniden başkan seçildikten sonra hem bu seri çıkışları bence biraz sona erecektir. Hem de FED üzerindeki baskısını azaltacağını düşünüyorum.
Son olarak Rıdvan Bey şunu sormak istiyorum. IMF'in Uluslararası Para Fonu'nun küresel büyüme tahminlerini de çok küçük miktarda da olsa aşağı yönlü revize ettiğini gördük. İşte geçtiğimiz yıl için en büyük riskti dedik, ticaret savaşı. Bu aşağı yönlü revizyon ya da bu yıl için küresel büyüme adına ne söyleyebilirsiniz beklenti ve riskler konusunda?
Tabii riskler ve avantajlar var piyasalarda aslında. Örneğin geçen yıl en büyük şey korkulardan biri işte Amerika-Çin olayıydı ve ardından Brexit gibi bir önemli konu vardı. Bu iki konu da biraz normale döndü ve pozitife döndü şeklinde yorumlayabiliriz. Küresel ekonomilerde hala önemli bir toparlanmadan bahsetmenin zor olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar işte Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası, belki İngiltere'yi de bunun yanına koyabiliriz. Yani büyük merkez bankaları, zaten Japonya Merkez Bankası çok uzun yıllardır piyasaları destekleyici politika izliyor. Bunların geneline baktığımız zaman tüm merkez bankaları küresel ekonomiyi desteklemek için oldukça düşük faiz oranları ve gevşek para politikası dediğimiz piyasaları destekleyici politikalar izliyorlar. Bunların mutlaka faydaları olacaktır. Özellikle Avrupa tarafına baktığımızda PMI'ler tarafında ve ekonomik tarafta nispeten toparlanma var. Hala kuvvetli bir toparlanmadan bahsetmek zor. Amerika gelişmiş ülkeler içerisinde bence hala güçlü bir yapıya sahip göreceli olarak. Ancak küresel piyasalarda hala önemli bir toparlanma olduğundan bahsetmenin zor olduğunu ve bunun için de ben en azından 2-3 aylık bir sürece ihtiyacı olduğunu düşünüyorum piyasaların. Çünkü merkez bankalarının almış olduğu aksiyonların piyasalara ve ekonomilere etkisi, belki finansal piyasalara yani borsalar tarafına etkisi anlık çok kısa sürede gerçekleşebiliyor ama ekonomi tarafına, reel sektör tarafına etkilerinin birkaç ayı bulduğunu söyleyebiliriz. Bunu yurt dışında yaşıyoruz. İnan faizlerin etkisinin birkaç ay sonra ortaya çıktığını görmekteyiz. O yüzden ben piyasadaki toparlanmanın en azından 2-3 ayı bulacağını düşünüyorum ve yeni bir hani beklenmedik işte savaştır veya yeni ticaret anlamında olumsuzluk olmadığı sürece ben PMI'ler tarafında biraz toparlanma bekliyorum ve yılın ilk yarısından sonraki 3 aylık süreçte yılın ilk yarısına kadar PMI'ler tarafında biraz toparlanma olacağını düşünüyorum. Yani bu aşamada küresel ekonomiler coşmayacaktır. Kesinlikle bunu beklemiyorum. Ama geçen yıllara göre, son 2 yıla göre biraz daha toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
Peki sizce bu yıl küresel büyümenin lokomotifi gelişmekte olan ülkeler mi olacak? Yoksa işte Amerika, Avrupa Birliği ya da Çin bu konuda öncülük mü edecek?
Valla benim aslında Avrupa tarafından hiçbir beklentim yok. Çünkü Avrupa'nın sorunları farklı. Demografik sorunlar var orada. Nüfustan ötürü ne kadar düşük faiz, ne kadar çok para basarlarsa aslında ben Avrupa tarafındaki toparlanmanın çok çok sınırlı kalacağını düşünüyorum. Burada lokomotif ülkelerden biri Çin olabilir. Çünkü orada son 2 yılda çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor ticaret savaşlarından ve iç taraftaki borçluluktan ötürü. Burada tabii baz etkisini ortaya çıkarmak lazım. Geçen yıllarda çok ciddi oranlarda düşüşler görüldü ekonomik tarafta. O yüzden baz etkisiyle birlikte Çin tarafında bir toparlanma gerçekleşebilir. Ama işin genelinde aslında şu yatıyor. Büyük merkez bankaları dediğimiz biraz önce saydığım Avrupa, Amerika, İngiltere, Japonya gibi merkez bankaları gevşek para politikası izlediği sürece, bu politikaları sürdürdükleri sürece bundan en çok gelişmekte olan ülke piyasaları ve ekonomileri yararlanır. Çünkü oradan çıkan para veya piyasaya sunulan yeni paraların geleceği adreslerden biri gelişmekte olan ülkeler olacaktır. O yüzden ben bu aşamada İngiltere, Avrupa, Amerika ve Japonya'dan ziyade Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin biraz daha toparlanma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum.
Özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk bugün konuğumuzdu. Ekonomi raporunda Amerikan Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı buradan çıkacak. Mesajlar 2020'de hangi politika adımlarının atılabileceği ve küresel ekonomiyi bekleyen riskleri konuştuk. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.